Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 3 Eylül 2021 95.0 Açık Radyo'da Cuma günü saat 13'te yeni bir Önce Sağlık programındayız. Eğer yanılmıyorsam lütfen beni düzeltin arkadaşlar. Pazartesi günden itibaren okullar açılacak. 1,5 yıl sonra sanıyorum, neredeyse 2 yıldan beri. Üzerinde çok tartışılan bir konu ve bu konuyu irdelemek için de çok donanımlı, bu konuda çok yetkin bir isim konuğumuz. Ayşegül, sana bırakayım tanıtmamı lütfen.
Evet, Ceyda Yılmaz Çetin'le aslında daha önce de program yaptık. Uzman psikolog kendisi ve çocuk ve ergenlerle ilgileniyor. Okula dönüşü konuşmak için daha iyi bir isim olamazdı diye düşündük. Çok da soru var bu konuda.
Evet, hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler.
Hoş bulduk.
Yoğun programınız içinde herhalde sizi çok arıyorlardır. Arayanınız, soranınız çoktur bugünlerde. Gerçekten teşekkürler bize vakit ayırdığınız için.
Ne demek?
Evet, gerçekten okullar açılıyor. Herkesin kafasında soru işaretleri var. Genel olarak okulların açılmasının gereği konusunda bir konsensüse varılmış gibi ama açılsın ama diye biten de çok konuşma duyuyorum. Televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde, yazılı görsel basında. Ayşegül, nereden başlayalım Ceyda Yılmaz Çetin'le söyleşimize?
Şunu soralım, başladığımız yerden başlayalım Selim Hocam. Arayanınız, soranınız bu arada okula dönüşten önce okula verilen arada çok oldu mu? Çok başvuru oldu mu size? Ne konularda başvuru oldu diye başlayalım isterseniz.
Öncelikle hepinize merhaba. Burada olmak bir keyif sizlerle birlikte. Şimdi bu okulların kapalı olduğu dönemde aileler başlangıçta bu sisteme alışmakta ve çocuklarını evden eğitim almaları konusunda yönlendirmede çok zorluk çektiler. 1,5 senenin sonunda bir adaptasyon oluşmuştu. Şimdi yeni bir adaptasyon bekliyor. Bu süre içerisinde farklı psikolojik sebeplerle başvuru yapan veliler oldu. Bu dönemde en çok kaygı bozuklukları başvuru sebepleri arasında. Özellikle obsesif kompulsif eğilimler dediğimiz durumlar ön plana geldi. Ergenlerde birazcık daha kaygıya eşlik eden hezeyan diyeceğim. Yani gerçekte olmayan bir takım fikirlerin olasılığını kabul etme eğilimi diye tanımlayabiliriz. Bunların yoğunluklu olarak ağırlık kazandığını gördük. İçinde bulunduğumuz bu durum içerisinde COVID döneminin özellikle bu süreçte getirdiği başvuru sebepleri arasında bu belirtiler yükselmiş diyebiliriz.
Evet, şimdi yaş gruplarına göre değişiyor yani. Değil mi, kaygılar ve şeyler, tezahürler?
Evet, tabii küçük çocuklarda mesela daha 10 yaş altı için söyleyelim, daha ebeveyne yapışma, ayrı odaya gitmesine bile izin vermeme, neredeyse tuvalete bile hani ebeveynliğiyle girme arzusu yönünde bir yapışma davranışı ortaya çıkarken, daha ergenlerde odadan hiç çıkmama, yani gel bir sokağa çıkalım, yürüyelim, gel işte arkadaşınla açık havada buluşturalım, gel bir işte bisiklet veya başka bir aktivite, hani sosyal anlamda temasında dikkat edildiği aktiviteler teklif edilse bile oda güvenli hal haline getirildikten sonra ergenlerde de odadan çıkma eğilimi, çıkmama eğilimi, özür dilerim, ön plana geldi.
Zor bir dönem evet. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ama bu sadece ülkemize de özgü değil aslında. Yurt dışında da izleyebildiğimiz kadarıyla benzer olumsuzluklar yaşanıyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Yani bu konuyu iyi idare eden, becerikli bir şekilde başından itibaren daha bilimsel ve daha kararlı bir şekilde, planlı bir şekilde yöneten fazla bir ülke olmadı galiba.
Benim takip edebildiğim kadarıyla bu sürecin nasıl yönetildiği halkın güven duygusunu besleyen ya da engelleyen tarzda eğilimler yaratıyor. özellikle sosyal medyanın kullanım şeklindeki yanlış bilgilerin, kirli kullanımın diyeceğim, fazlalaşması insanlarda, sizler hekim olarak daha iyi bilirsiniz, aşı ile ilgili çok ciddi kaygılar yaratmakta ve ebeveynlerin bu anlamda bakış açılarını da olumsuz yönde etkileyebilmekte. Sadece ülkemize özgü olduğunu düşünmüyorum bu kaygıların. Ben sadece hani gözleme dayalı ve hani kendi meslektaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda eğilim açısından tabii ki kaygı bozukluğu çok yüksek düzeyde. Burada da okulların açılmasıyla birlikte aslında veliler de ikiye bölünmüş. Yani bir kısmı lütfen açılsın, bir kısmı da hayır çocuğumuz orada güvenli olmayacak, ben açılması istemiyorum yönünde. Bu da dediğim gibi yani baştan beri sürecin yürütülme şekliyle birlikte bilgi kirliliğiyle birleştiğinde gerçekten iki farklı grup oluşuyor.
Evet.
Buyurun.
Buyurun lütfen.
Yani o şeyle ilgili olarak hani çocukların nasıl güvende tutulacağı ile ilgili ben sadece COVID ile ilgili değil, yani bakın bilgisayar, yani çağımızda en, bu COVID'den önce en yaygın sıkıntı internet kullanımıydı. Aileler internet kullanımındaki tehlikeleri bildiği için bir kısmı kökten yasaklama eğilimindeydi. Bir kısmı da bunu nasıl kullanacağını öğretme eğilimindeydi. Şimdi ben aynı mantıkla bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir tehlike bugün COVID, yarın başka bir şey olabilir. Dolayısıyla biz bu tehlike içerisinde nasıl var olacaklarını öğreterek, kendilerini nasıl güvende tutacaklarını öğreterek onlara yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum.
Evet, çok haklısınız. Yani ne yapılacağı konusunda herhangi bir standart uygulama ne yazık yok. Uzmanlar kendi aralarında çelişen açıklamalar yapıyorlar. Ve ailelerin bir kısmı oldukça endişeli. Tabii birazdan belki onu konuşuruz. Hani okulda bir çocukta herhangi bir pozitiflik saptanırsa, bir COVID sorunu yaşandığı saptanırsa ne olacak? Tekrardan bu tartışmalar başlayacak. İlginçtir. Hani bizimle ilgili değil aslında ama sadece kısa bir not düşmek için bunu söylememe izin verin. Bugün Fransa'dan bir haber vardı. Çok garip. Farklı sınıflarda bir pozitiflik çıkınca farklı uygulamalar var. Böyle çelişkili bir şey ki mesela orta birde bir tane pozitif çıkarsa şöyle yapılacak. İşte 5. sınıfta ilkokulda çıkarsa şöyle yapılacak gibi. İyice kafa karıştıran, yok sınıf mı kapatılsın, okul mu kapatılsın. Konular var ki biz hani tıbbi açıdan bunu Ayşegül'le daha önce de konuşmuştuk. Okullar herhalde işte AVM'lerden, kafelerden, restoranlardan çok daha az tehlike arz eden mekanlar. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama yani bu konuda yapılması gerekenleri daha sağduyulu ve daha bilimsel bir temelde konuşmak lazım. Ama bu kaygılar konusunu biz sizinle esas tartışalım. Onu istedik. Ayşegül söz sende.
Bir de şimdi çocukların alışkanlıkları var. Mesela ben Twitter'da takip ediyorum paylaşımları. Şöyle diyorlar. Şimdi sınıfa girince hocanın sesini nasıl kısacağız? Zoom'da program yapılırken, program yapılırken diyorum. Ders yapılırken sıkıldı mı öğrenci öğretmenin sesini kısabiliyordu. Bacak bacak üstüne atıp oturabiliyordu. Yatarak ders dinleyebiliyordu. Artık bunların hepsi bitti. Sınıfta oturacak, dersini dinleyecek. Şimdi eski alışkanlıklardan nasıl vazgeçecek çocuklar?
Açıkçası aslında demin Selim Bey de söylediği gibi okullarda hani bir COVID tespit edilirse nasıl önlem alacağına dair farklı tutumlar sergilenmesi gibi biz de bu çocukların nasıl tepkiler göstereceğini önden kesin olarak bilemiyoruz. Sizin söylediğiniz çok tatlı. Yani o sesi kısma, ekranı kapama, istediği serbest kıyafetle katılma, bacak bacak üstüne atma. Tabii arkada ama bir repertuar var. Şimdi ben mesela özellikle küçük yaş çocukları için onlar en kolay adapte olacaklar. Onu söyleyeyim. Yani ana sınıfı, hazırlık, bir, iki, Çünkü yeni okula başlayanlar gibi aslında ilk başta birinci sınıfa başlıyormuş gibi sınıf yönetimini öğretmenlerin organize ettiği ve adaptasyonu bir anlamda daha kolaylaştırdı. Şimdi 1,5 yılda bir tür kazanılmış hak gibi, yani biz başka bir dünya da gördük, o da mümkündü, niye buna maruz kalıyoruz gibi isyan ve sınıf içerisinde olası tartışmalar durumu söz konusu oluyor olabilir. Böyle bir durumda da tabii ki hani buradaki en büyük zorluğumuz şu, COVID tehlikesinin geçmemiş olması ve çocukların hareket imkanının hala sıkıntılı oluyor olması. Benim mesela en çok hani teneffüs kavramları nasıl organize edecek? Kimi mesela sınıf sınıf çıkartmayı düşünüyor. Yemekhanelere böyle indirmeyi düşünenler var. Dolayısıyla çocukların, ben okul açısından baktığınızda belki ben görüşümü ileterek söyleyeyim. Evet, okullar riskli. 1,5 sene içerisinde riskler bitmedi. Fakat 1,5 senenin sonunda en azından aşı oranı, öğretmenler çerçevesinden baktığımızda önemli bir oranının aşı olduğunu en azından biliyoruz, tahmin ediyoruz. Bu çerçeve içerisinde okulun sadece aslında eğitim yeri değil, çocukların psikososyal ve duygusal gelişimi için de gerekli bir yer olduğunu da düşünerek okulun sağlıklı tutuluyor olması, hijyen koşullarının anlatılıyor olması ve bu çerçevede çocukların desteklenebiliyor olması çok önemli. Öğretmenlerin sınıf içerisinde karşılaşacağı zorluklar şekillendiği zaman yaratıcı bir takım önerilerle çözüm üretiyor olmamız gerekiyor. Yani hatırlar mısınız, ben küçükken hareketli bir çocuk olduğunda ilkokulda hoca yapardı onu. Koridorda 5 kere koş gel. O çocuk bir enerjisini atardı. Ondan sonra sınıfa gelirdi, dersi dinlerdi ve bunu belki 15-20 dakika aralıklarla, o zaman tabii hiperaktivite, disleksiya ya da diğer hani belirtiler çok bilinen şeyler değildi. Ama öğretmenler deneyimle birlikte bir çocuğun nasıl yönetilebileceğini tahmin ederek ona en iyi gelen şeyi önerip sınıf düzenini korurdu. Yani açıkçası da burada da ne tür esneklikler yapılacak, o sınıf içindeki gelecek tepkilere göre şekilleneceğini düşünüyorum.
Evet, yani evet. Çok kolay değil. Peki öğretmenlerin bu konuda hazır olmaları, tabii o da önemli. Onların yaklaşımları ya da onlara bir eğitim ya da belirli bir standart, bir uygulama, davranış eğitimi ya da bir modül falan yapıldı mı acaba, bilmiyorum. Evet.
Benim bilgim dahilinde elime ulaşan böyle bir bilgi yok. Çünkü Selim Bey, COVID gibi bir salgınla, pandemi dönemiyle daha önce karşılaşmadık en azından. Dolayısıyla bunun sınıf içerisinde yönetimi nasıl olacağının aslında yol haritasını biz yaşarken çözeceğiz. Ve umut ederim tabii bu kadar büyük bir pandemi, yani büyük bir olay, pandemi tekrarlanmaz. Ancak tekrarlandığı durumda aynı ben benzetiyorum. 99 felaketinde de biz depremde bilgiler var ama gene de el yordamıyla çok yol haritası çizildi. Ve oradaki deneyim sonrasında bütün felaketlerde aslında nasıl yol alacağımızın haritası çok şekillenmişti. Burada da benzer bir şekilde henüz belirgin bir şey yok. Zaten bence velilerin de öğretmenlerin de bir veli olduğunu da unutmuyor olmak gerekiyor. Önemli çoğu onlar da veli. Onların da ellerinden geleni yapacağına inanma kısmı üzerimize düşüyor diye geliyor. Yani sadece öğretmeni, sınıf içerisindeki yönetim tabii ki öğretmende ama ev içerisinde çocuğu hazırlamak, okula yönlendirirken velinin tutumunun nasıl olacağı, çocuğu nasıl telkinlerde bulunacağı, aslında okuldaki süreci yönetmek konusunda ailelerin destekleyeceği bir takım şeyler olabilir. Bu sürecine baktığımız zaman en basit bir tane örnek vereyim. Yani hijyenle ilgili olarak, yani bir hapşırık geldiğinde hani kol içine hapşırmayı öğretmek bile önemli bir adım diye düşünüyorum bu çerçevede. Ya da işte kendini halsiz, bedenini dinlemeyi öğretmek, kendini halsiz hissettiğinde bunu ifade etmesini söylemek, el yıkama alışkanlıkları, sıraya girme, sırada bekleyebilme alışkanlıklarını pekiştirmek, bu süreçte çocuklar konusunda hem kendi başlarına kaldıklarında ne yapacaklarına dair bir yol haritası olmasını sağlayacak, hem de güvenlik duygularına katkıda bulunacaktır. Çünkü bir şey yapıyorum duygusu, kontrol edebileceğim şeyler var duygusunun çocuklarda doluyor olması gerekiyor. Yani sanki böyle bir okula gittiklerinde mikrop yuvasına gidiyorlarmış gibi bir algı var. Aslında ben de bu çalışmalarda yurt dışındaki bir takım araştırmalara baktım. İşte 900 kişiyle, 700 kişiyle yapılmış Avrupa ve Amerika'daki çalışmalarda oradaki bulaş boyutunda şöyle bir soru çıkıyor bu araştırmanın sonucunda. O kadar sayı düşük ki okuldaki vakalarda. Yani çocuk okul bulaş yerleri mi yoksa dışarıdan bulaşarak okulda mı yayılıyor kısmı soru işareti olarak araştırmaların sonucunda çıkmıştı. O yüzden evet risklerimiz var. Ben ama sadece şunu da söylemek istiyorum. Şimdi okul sadece eğitim öğretim alanı değildir diye söylememin sebebi şu. Aslında okul bizim çocuk işçiliğinin de önüne geçilmesinde bir koruyucu faktör diyor. Bir istismarın bir öğretmen tarafından fark edilmesi, erken müdahale edilebilmesi için de bir fırsat. Şimdi biz bu bir yıl içerisinde ciddi anlamda dezavantajlı konumdaki çocukların gelişimini ve sürecini takip edemez hale geldik. Ve bu sürecin okulların mümkün olduğu kadar evet, belki o Fransa nasıl uygulama yapıyor bilmiyorum, inceyemedim ama mümkün olduğu kadar açık tutulabilmesi için elimizden hep birlikte ne geliyorsa yapılması gerektiğine inanmamın sebebi de buradan geliyor. Çünkü dezavantajlı konumdaki çocukların la diğer çocukların arasındaki açı gittikçe açılacak. Başarı yani bir de devam eden çocuklarda da yani online'a adapte olabilen vardı, olamayan vardı. Çocuğun katılımının değiştiği dolayısıyla başarısının etkilendiği durumlarda söz konusu oldu ve gittikçe bu açının açılma ihtimali yüksek.
Evet, Ayşegül bir sorun var mı yoksa bir müzik arası verelim mi?
Müzik arası verelim bence.
Peki, daha sonra Ceyda Yılmaz Çetin'le konuşmamızı sürdürürüz. Bu hafta çeşitli sanatçılar Türkiye'de yurt dışında yaşama veda ettiler. Böyle bir yaprak dökümü oldu. İlk parçamızda Mikis Theodorakis'ten gelecek. Bir sevgim var. Eho Mia Agapi. Marinella ve Stelio Kazancı'da söyleyecekler. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık programında konuğumuz Ceyda Yılmaz Çetin'le söyleşimiz sürüyor ve müzik arasında bu hafta yaşama veda eden Mikis Theodorakis bestesi dinledik. Kendisinin parçasını Marinella Stelio Kazancidis seslendirdiler. Eho Mia Agapi, bir sevgim var ismi parça. Söz Ayşegül'de.
Evet, Ceyda Hanım'la çocuklar nasıl alışacak diye konuşuyoruz. Bir de ebeveynler var. Eminim şu anda veli WhatsApp grupları patlıyordur. Günde patlıyor. 300 mesaj falan geldiğini tahmin ediyorum. Orada birbirlerini de endişelendiriyor olabilirler. Veliler nasıl alışacak sizce bu sürece? Ve çocuklarına nasıl davranmalılar?
Yani önce dediğim gibi yani çocukların sağlığı ve onların güvenli bir şekilde okul ortamında varlıklarını sürdürebilmesi, okul yönetimlerinin bu anlamda yapacakları şey var. O kadar güzel söylediniz ki bu sadece COVID'de değil, sınav dönemlerinde de 8 ve lise sonlarda da çok gözükür. Hani çocuğun sınava girmesi kadar kendi sınava giriyormuş gibi heyecanlanan velilerimiz. Şimdi durum tabii burada şöyle bir farklı, can güvenliği algısı. Dolayısıyla veliler gerçekten kaygılılar ve her adımı bilebilmek istiyorlar. Sıkıntı da şurada, hepimiz için geçerli olan, belki burada da ben tekrarladığımda duymak hoşlarına gitmeyecektir. Ama her şeyi bilmediğimiz bir ortamdan geçiyor. Şimdi böyle bir durumda belirsizlikte aynı aslında COVID'in başlangıcı gibi. O zaman da hatırlarsanız başlarda bir konuşma yapmıştık. Bilmemekle başa çıkabilmek kaygıyı yönetebilmenin en temel prensiplerinden biridir. O yüzden veliler ilk yapacakları şeyler, sosyal medya kullanımını gerçekten çok filtre ediyor olmaları gerekiyor. Nereden aldığı belli olmayan, kaynağı tespit edilemeyen, gördükleri her şeyi post edip yapıştırıyor olmaları ya da WhatsApp grubuna gönderiyor olmaları, inanın orta zaten sıfır kaygılı bir veli yok. Dolayısıyla daha kaygısını yönetmeye çalışanlar da iyice kaygılandıklarında o zaman işin içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Birincisi sosyal medya kullanımı diye söyleyeceğim ve bunların birbirleri arasındaki paylaşımına çok dikkat ediyor olmaları gerekiyor. O yüzden bilmedikleri kaynakları tekrarlamamalarını özellikle öneriyorum. İkincisi de ben meslek hayatında da çok söyledim. Tabii ki durum tespiti önemlidir. Çünkü bir sorunu çözebilmek için ilk önce durum tespiti yapmak gerekir. Fakat arkasından nasıl sorusu gelmedi. Yani ne yapılırsa nasıl bu şeyin üzerinden gelinebilir? Yani bir sorun tespit ediyorlarsa ve okulun bu süre içerisinde açık oluyor olması da önemli. Yani çünkü şimdi şöyle bir güç savaşı da algılanmaması gerekiyor. Orada ince bir çizgi var. Yani veli bir şey görüp öneride bulunuyor olabilir. Okul bu anlamda bu öneriyi işine müdahale olarak algılayıp yetersizlik bir hissiyat yarattığı için reaksiyonel olmaması gerekir. Tabii ki her önerinin de sınırını biliyor olmak gerekiyor. Yani nasıl bir sınıf içi yönetimi bir öğretmene aktaramazsak okulun da %100 ne yapacağını tabii ki bir veli söyleyemez. Ancak okulların da velilerin önerilerini dinliyor olması, eleştiri yapmadan dinliyor olması, savunmaya geçmeden dinliyor olması, velilerin güvenlik duygularına ve çocuklarının da orada güvende olacağına dair duygularını arttıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü ilk önce önerileri dinliyor olmaları, içlerinden gerçekten çok sağlıklı öneriler de çıkabiliyor. Karşı tarafın huzura kavuşmasına dediğim gibi yardımcı. Veliler kendi içlerinde organize olabiliyorlar. Bir kısmı çocukları benzer semtlerde oturanlar mesela çocuklarıyla paylaşıp birlikte yürüyerek gidiyorlarsa yürümesine işte günleri paylaşabiliyorlar. Böyle bir alma ve verme kısmında eşlikleri olabiliyor. Bu anlamda aklıma ilk şu anda gelenler bunlar. Bunları söyleyebilirim.
Evet. Evet. Aşıgül, var mı sorun yoksa bu dönemde çocuklar bir de çocuklar açısından bakalım. Çocuklar neyi sevdiler, neyi sevmediler bu dönemde? Neden hoşlandılar böyle bir süreçte?
Ben ilk dönem hepimiz için çok bence şok edici oldu özellikle biz yetişkinler için. Fakat çocuklar evde kalmaya bayıldılar ilk başlarda. Yani herkes evde, veliler evde, istediği zaman anne babasına temas edebiliyor. Ne zaman istese onu görebiliyor. O bir tür hasret giderme gibi oldu. Tabii ki yetişkinler için hem ebeveynliği hem de iş hayatını evden sürdürmek çok zor oldu. Orada da her ikisini nasıl yürütebilecekleri konusunda mümkün olduğu kadar yönlendirici oldu. Ama evde kalmak çok hoşuma gitti. Sabah biliyorsunuz saat alımları değiştiği için çok çocuklar karanlıkta kalkıyorlar. Dolayısıyla o karanlıkta kalkmadan daha makul bir saatte kalkmak, daha hava aydınlanmışken kalkmak onlara iyi geldi. Yollarda vakit kaybetmemek, yani yürüyerek de çok uzak mesafe gidebilen çocuklar var. Serviste de aynı şekilde şartlarına göre. O çocukların kalktıktan sonra hani hemen bir telaşa girmeden sınıfa dahil olabiliyor olmaları çok iyi geldi. Özellikle şeyde online eğitimlerde sürenin hani normalde dersler bildiğim kadarıyla 40 dakika ama bu dönemde 30 dakikaya falan indi. Bu sürenin bir kısmının kısalıyor olması onlara iyi geldi. Online oyunlar tabii ki bu dönemde zaten çocuklar oynuyordu. Online üzerinden iletişimlerin devam etmesi, oradan iletişimlerini kuruyor olmaları ve daha biz böyle algılamasak da onların daha derin bağları da oldu. Bize hala garip gelebiliyor kuşak olarak farklı olduğumuz için. Ama çok ciddi, hatta uluslararası bile arkadaşlıkları gelişen çocuklar var. Bu online sistemde vakit kaybının az oluyor olması ve kendine ayırdığı zamanın fazlalığı çocuklara iyi geldi. Ne iyi gelmedi derseniz, hareket etmemek, koşmamak. Arkadaşlarıyla belki şakalaşmamak, yakın temasta bulunamamak. Yani bir yandan sistem içerisinde evde kalmayı çok sevdiler. Fakat akranlarıyla park olabilir, yürüyüş olabilir, her yaş grubuna farklı. Temas etmiyor olmak, görüşmüyor olmak, oyun oynamıyor olmak, koşturmuyor olmak. Çünkü okulda hatırlarsınız yani zil çaldı mı? Yani böyle bir kapıyı açıp böyle kocaman bir şey, gürültüyle birlikte koridorda koşan çığlıkların yükseldiği bir ses olur. Evet. Onun özlendiğine dair geri bildirim çok aldım. Aslında yani şimdi bu çocuklarla genel konuştuğumuzda yani yaz tatili biterken çocuklara sorarlar hani okulunu özledin mi? İşte yaz tatili bitiyor. Okulumu değil ama arkadaşlarımı çok özledim derlerdi. Şimdi de benzer bir şekilde hani arkadaşlarımı çok özledim. Onlarla birlikte olmayı çok özledim kısmı var. Şimdi burada da tabii akranlarıyla belli bir mesafeyi hala korumaya ihtiyaç duyduğundan, hele ki kapalı ortamlarda bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu kısmı yönetiyor olmaya ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum.
Evet. Gelin bir müzik arası daha verelim. Daha sonra bu önemli konuyu bu hani pazartesi gününden itibaren gerçekten damgasını vuracaktır ülke gündemine. Sadece bize değil dünyada da. Ne oldu ne bileyim şey konusunda çok farklı çelişkili seslerin çıktığı, görüşlerin öne sürüldüğü konuyu tekrar tartışmayı sürdürürüz. Bu kez ülkemizden yaşamını yitiren bir sanatçı İnci Çayırlı. Kendisinden Canımın Ta İçisin Sen isimli parçayı dinliyoruz. 3 Eylül 2021 bir Cuma günü saat 13'te başlayan önce sağlık programı 95.0 Açık Radyo'da. Konuğumuz Sayın Ceyda Yılmaz Çetin. Bize vakit ayırdılar, sağ olsunlar. Ve okulların açılması, okullar 1,5 yıl sonra açılacak. Birden arada şunu düşündüm. Ya 1,5 sene, birisi şunu diyebilir. İyi de 1,5 sene içinde ne değişti de 1,5 sene önce kapadınız, şimdi açıyorsunuz. Galiba tek ve önemli değişen konu aşıların uygulamaya geçirilmiş olması. Ve aşıların da yatsınmaz bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu önemli bir nokta. Ama yine de okulda ortamında çocukların başına bir şey gelir mi kaygısı o herhalde devam ediyor. Aşıl, yine sözü sana bırakayım ben istersen.
Evet, sorumuz çok. Bu bir soru, ne değişti? Ancak Ceyda Hanım'a şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi yaş grupları farklı farklı, hepsinin tepkisi başka başka olacaktır. Küçük bir çocuktan başlarsak maske takma gerekliliği nasıl anlatılacak çocuklara?
Yani şöyle söyleyeyim, okul zamanı özellikle online'a geçişte dersin algılanması, ilk defa okulla tanışacak çocuklarda, geçen seneden bahsediyorum, ana sınıfı 1 ve 2 zorlandı. Yani okuma yazmayı öğrenme, aslında aynı zamanda bir kalabalığın içine girme, bir sırada oturma, bir sırada bekleme, talimat alma, onu kağıda dökme gibi eylemlerin gerektirdiğinde online eğitim oldukça küçük yaşlar için zordu ve sonrasında, yanılıyorsam düzeltin, bir kısmı açık giden dönemler oldu birinci sınıflar için diye hatırlıyorum bir ara. Şimdi ondan sonraki yaş grupları adaptasyon açısından daha gerçekten daha iyiydi. Lise gruplarında birazcık ekran kapama veya tavanı göstermek, kamerayla tavanı göstererek ders dinleme eğilimi söz konusuydu. Maskeye gelince de bunu erken yaş çocukları için söyleyeyim, yani 3-4 yaştan itibaren ailenin gözetimiyle, anlatım şekliyle birlikte maskenin çocuklarda çok rahat kullanım hallerini gözlemledim. Hatta bir tanesi şöyle sormuştu. Sizin zamanınızda da böyle miydi? Yani zaten diyor ki hep böyle bir maskeli bir dönemden geçmişiz gibi. O yüzden küçük çocuklarda, özellikle ilkokul çocuklarında maskenin kullanılabileceğini, anlatımının, hijyenin daha kolay geri bildirim alabileceğini, biraz yine ben riskli grup olarak ergenleri görüyorum. Yani çünkü ergenlik demek, yani bize bir şey olmaz. Yani o böyle birazcık daha risk alınan, hayata bir şekilde daha kolay adapte olacaklarını, her şeyin üstesinden gelinebileceklerinin düşündüğü bir dönem. Şunu atlamadan sorduğun soruya cevap vereyim. Küçük yaşta maskede maskenin ne zaman değişmesi gerektiği. yere düşerse o çöpü, hani bir de çevre kirliliği de oluşuyor malumunuz. O maskeyi kullanmaması gerektiği, nereye atması gerektiği. Bunlar da aslında ilk öğretimde eğitimin de bir parçası olacak. Yani hem maskenin kullanımını okulda destekliyor olacaklar, hem de aynı zamanda çevre kirliliği yaratmamak için o maskenin ne zaman değişip nereye atılması gerektiği konusunda da çocukların bilgilendiriliyor olması gerekiyor. Çocuklar, küçük yaş çocukları evde bazen ailelerle çalışmalarda, ki bununla ilgili de hikayeler de çıktı, hikayelerden çok etkileniyorlar. Yani maskenin böyle koruyucu bir güç gibi, kahraman gibi, böyle dışarıda mikroplar var, içerideki sistemi korumak için o bir kalkan, duvar görüyor. Özel bir şey yaratılmasa da böyle bir hikayeselleştirilerek çocuklara masallar şeklinde de okul çağında, özellikle ana sınıfı 1-2 için söylüyorum, çocukların o maskeyle ilişkisi, kullanımı çok daha iyi konuma gelebilmekte. 3-4 yaş, 3. ve 4. sınıflar içinde oralarda da gelişimsel özelliklere baktığımızda bu sınıflara giden yaş düzeyindeki çocuklar toplumsal kurallara uyma, bekleneni yapma eğilimi olan yaş grubudur. Dolayısıyla orada da bunların sözel olarak bravo deniyor olması bile bu yaş grubunu teşvik edebilmekte. Ama deminki söylediğim gibi benim mesleki olarak görüyorum, ergenler grubunda bir şey olmaz hocam, abartıyorsunuz. Zaten yani yarım metre var ama işte 1,5 metre değil mi gibi, hani geri bildirimleri daha sık gözlemliyorum ergenlerde.
Bu maske kullanımı, hani işte Zorro gibi ya da bir çizgi roman kahramanı gibi, evet, güzel dış kötülüklere karşı koyacak. Bunu bu şekilde anlatarak böyle cazip kılmak, eğlenceli bir hale sokmak, korkutmadan, çok önemli bir nokta herhalde. Bir şey sorabilir miyim? Sizin gözlemleriniz, evet, içinde şöyle bir şey var mı? Örneğin annesi babası çok önemsemeyen, bu salgını işte çok ciddiye almayan, aşıdan kuşkularını sürekli dile getiren, buna karşılık çocuk kendi, özellikle adolesan dönemde çocuk kendisi okuduklarından, çevresinden tam aksine bu işin ciddi bir konu olduğunu düşünen ve böyle ebeveynleriyle farklı çelişkili ya da tam tersi şekilde çocuklar oluyor mu, onlar ne yapıyorlar?
Çok güzel bir soru. Evet, oluyor. Özellikle ön ergenlik yaşlarında diyebileceğimiz 11-12, hadi biraz ergenliğin başı 13 yaş gruplarında gözlemledim. Ailesi daha rahat ve bir şey olmaz şeklinde hareket ediyor. Bu çocuklar kendilerini odaya izole ettiler mesela, benim gördüklerim. Ailelerin başvuru sebebi de şey, yani biz rahatız. Bu hiç yani odadan çıkmıyor. Ailenin rahatlık düzeyine baktığımda oda demin bahsettiğimizin tam ucu. Yani aslında ergen davranış gibi. Her tarafa giriyor, her tarafa çıkıyor, maskeyi doğru düzgün kullanmıyor, eve gelenler, gidenler. Ya sanki gerçekten pandemi yokmuş da pandeminin hani bir takım güçler tarafından yaratılmış mizansel bir hikaye olduğuna inanan gruptaki ailelerin çocukları bunlar. Yani o da bir uç ve dolayısıyla çocuk da gerçeği algıladığında ev içerisinde çatışma oluyor. Zorla çocuğu odadan çıkartmaya, şimdi o zaman çocuk güvenlik algısını geliştiremediği için yapabildiği tek şey anne babasından bile kendisini izole etmek oluyor. Şimdi buna da yani o yüzden de ben ebeveynlerle çalışırken hep şeyi söylüyorum. Yani sizin bu bir inanç meselesi değil. Yani burada bir bilimsel bir durum var. Yani pandemi diye bir gerçek var. Bir virüs var ve bizim bu virüsle birlikte tedbiren yaşamayı öğrenmemiz ve kendimizi mümkün olduğu kadar korumamız gerekiyor. İşte diyor ki aşı olan da işte oldu. Efendim zaten aşı olanlar olmaz demiyor. Yani bu bir hani koruyucu faktör, ölüm riskini azaltması ile ilgili bir etki. Dolayısıyla biz tedbirlerimize devam edeceğiz. O yüzden zaten aşı olanlar maskeyi çıkartmasın, işte ne bileyim mesafenizi gene de dikkat edin, kapalı ortamlarda çok kalmayın gibi, hani kalabalık AVM gibi ortamlarda çok geçinmeyin diye uyarıları yapmanın sebebi bu. Dolayısıyla böyle çocuklar bana sorumlu diye getirildiğinde ben dönüp aileyle çalışıyorum Selim Bey. Sizin bu davranışlarınızı biraz düzenleyelim ki yani bu çocuk da kendini evin içerisinde de güvenli hissedip evin içerisinde yaşamama gitsin. Sadece tuvalet ve odası arasında yaşayan çocuklarla çalıştık. O zaman ben çocuğun zaten çocuğun algısının o kadar artıyor olması, anne babanın o zaman duyarsızlığı oluyordu. Yani pandemiye duyarsızlığı oluyordu. O zaman ben aileyle ağırlıklı çalıştım.
Evet, yani ben olsam gördüğün gibi bu örnekten de hareketli. Bu senin annen baban işe yaramazsa diyemezsin herhalde.
Hayır ama yani şey, oradaki inanç meselesiyle çalışmak önemli. Evet. Yani bu, ben buna inanıyorum inanmıyorum diye siz belki duymuşsunuzdur meslek hayatınızda. Yani bu bir şeye inanmak bambaşka bir meseledir.
Ama bu dediğiniz bu nokta, bu inanmak. Yani biz sadece ebeveynlerde bu konuda değil, çeşitli sağlık konuları, Covid ya da dışında aşı konusu falan konuşulurken televizyondaki uzman öğretim üyesi arasında da, yani bilimsel bir kanıtınız var mı? Hayır ama yani ben inanmıyorum. Mesela bunu çok Türkiye'de çok biliyoruz bunu. Bu korkunç bir şey tabii yani. İnanç üzerinden bilimsel tartışma yapmak bize özgü bir şey. Peki Ayşegül.
Evet. Bu ara vermek, tekrar okula dönmek başarıyı etkiler mi? Yani okul başarısını etkileyecek mi? Olumlu, olumsuz?
Ben ailelere şunu söyledim. Her okula başlayış, tahmin edersiniz ki yazdan sonra en az bir ay, bir buçuk ay adaptasyondur. Ben burada da dedim ki bir buçuk ay, hani bilemediniz iki ay bir adaptasyon süreci, gözlemleyelim nerede düşüyor. Nerede daha iyi gidiyor? Gözlem yapabiliyor olmak çok önemli. Çünkü herkesin adaptasyonu aynı online'a başladığımız dönemdeki gibi aynı olmayacaktır. Mesela belki o kavramı duymuşsunuzdur. Ben Kaptan Mağara adamı diyorum, benim çocukluğumdaki çizgi film şey yapıyor. Yani insan bir yerde böyle kalmaya alıştıkça adaptasyon becerisi yüksek varlıklar olduğumuz için, yani o odanın içerisinde, o evin içerisinde kalmaya alışmış çocuklar bir anda akademik başarılarını da etkileyecek sosyal ve duygusal zorluklar yaşayabilirler. Yani bir ötekiyle nasıl yakınlaşacak? Birçok çocukta mesela benim gözlemlediğim, arkadaşım nasıl arkadaş edineceğim? Nasıl yakınlaşacağız? Acaba aynı samimiyet kalmış mıdır? Şimdi sosyal kaygılar aslında dolaylı olarak dikkati dağıtan, dikkat dağıldığında da dersi dinlemeyi engelleyen, dolayısıyla da akademik başarıyı dolaylı olarak düşüren bir etkidir. O yüzden özellikle okulun ilk zamanlarında ana dersler tabii ki işlenecektir ama bir takım çocukları kaynaştırma aktiviteleri, onların yeniden birbirleriyle nasıl iletişim kuracakları, onlarla mesafeli bir takım grup çalışmaları yaparak kaynaştırılmaya yönelik aktiviteler yapılıyor olması kaygılarını azaltmaya da yardımcı olacak. Dolayısıyla hani konsantrasyona, dolayısıyla akademik başarıya dolaylı olarak katkıda bulunacaktır. Başlangıçta ailelere gene söylediğim, gitmek zorunda mıyım? Sonuna kadar sınıfta kalmak zorunda mıyım? Ben işte gitmeden de online izleyebilir miyim? Şu andaki sistemde, bu 6 Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte şu anda okula gitmek zorunda ve bu seçenek yok. Şimdi ailelerin orada hani şey yapıyor olması, mesela dur bakalım acaba senin için bir şeyler yapıp göndermeden evden eğitim aldırma şansı. Yani mesela böyle konuşmaların çocuklar önünde yapılıyor olması.
Çok kötü.
Tabii yani sanki bir alternatif var da çocuğa ona rağmen hani gönderiliyormuş gibi bir algı yaratıyor. Ya da aile, bir tehlike var da aile hani bile bile yani risk var, ondan bahsetmiyorum ama yani özellikle orası sanki şey gibi tanımlayan, canavarın ağzına gidiyormuş gibi algılayan çocuklar oluşuyor mesela. Kaygısı aşırı yüksek ailelerde. O canavarın ağzına beni gönderiyorsun gibi yaşıyor bazı küçük yaş, 10 yaş altı çocuklar. Onu da aynı şekilde azaltıyor olmak, kontrol ve güvenlik duygularına katkıda bulunacak şekilde çocukların becerilerine destek olmamız önemli. Yani ben bu sadece Covid'de değil ya, bakın yani sıra bekleme önemli bir beceriydi. İlkokulda, ortaokulda, lisede her zaman yani sıra bekleme, mesafeyi korumayı buna eklenerek sıra bekleme aslında bu dönemin önemli geliştirilmesi gereken davranışlarından biri. Ya hijyen zaten bundan önce de olması gereken ve hani gene bizim zamanına gönderme yapacağım. Böyle bilgilendirici, hatırlarsanız kısa videolar yapılırdı. İşte koşup ellerini yıkama, işte karşıdan karşıya geçme, işte aşılanmanın önemini anlatan kısa bilgilendirici videolar vardı 80-90'larında. Aslında temizliğin, hijyenin gene anlatılması, ne sıklıkla, şimdi bir, o sıklığın da önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani her bir yere değdiğinde kaygı düzeyi çok yüksek olan çocuklar her dakika kolonya sıkabiliyor ya da işte o maddelerden kullanabiliyor ya da yıkamaya gidebiliyor. Bu sefer ellerin yara olma eğilimi ortaya açıyor ki zaten yara olması hijyenik açıdan da olumlu bir şey değil. O yüzden temizlik kısmında da ne zaman özellikle yıkanması gerektiği çok basit gibi gözüküyor. Bazen insanlar bunun bilindiğini varsayıyorlar. Ama gerçekten öyle mi diyor çocuklar mesela? Onun ne sıklıkla yıkanacağı veya kolonyanın ne sıklıkla kullanacağını anlatıyor olmak yol haritası gibi oluyor. Şimdi yetişkin kafasında bir şeyleri bildiği için çocuğa da bazen aktarma ihtiyacı duymuyor. Hayır, siz bunları anlatın. Yani bunları ergenle anlatarsınız ama hani ergende daha farklı sohbet etmeniz gerekiyor. Ama ergen öncesi ve çocuk erken çağda bunu anlatıyor olabilirsiniz. Sıra bekleme, temizlik, maske, mesafe. Ergenlerdeki dil bambaşka olması gerekiyor. Yani ergenlerde daha önceki şeylerde konuştuğumuz gibi yani ben önemli değilim, biz önemliyiz kavramı aktarılması gerekiyor. Yani sana bir şey olmaz değil, bize bir şey olmaması gerekiyor kavramı önemli. Ergenlerin en çok yaklaşılacak kısmı o. Yani sen sağlıklı olabilirsin ama senin sorumlu olduğun bir çevren var. Senin bu sistemin içerisinde ait olduğun bu toplulukta sana düşen bir görev var. Şimdi bakın bu aslında bana sadece COVID üzerinden gelmiyor. Toplumsal bir bilinç, görev anlamında da, rol anlamında da önemli bir şey. Bugün COVID'de aynı bilinci sergilemesini bekliyoruz. Ve bu beceriyi geliştirmesini istiyoruz. Yarın bu başka bir özellikle de olabilir. Yani her şeyde ben değil, biz kavramının da ön planda olduğu bir toplumsal algı ve bilincin gelişmesine katkıda bulunmalıyız diye düşünüyorum.
Abi çok önemli bir konu, evet. Yani ben değil, biz önemliyiz. Bir de söyledikleriniz için de benim tekrar vurgulamayı önemsediğim bir nokta da bu okullarda hani oldukça izole bir süreci yaşayan özellikle adolesanların hani kaynaştırma aktivitelerinin önerilmesi ve o konuda bir çaba sarf edilmesi herhalde gerçekten önemli. Süreyi doldurmak üzereyiz. Ayşegül, yine sözü sana bırakayım. Belki sana ulaşan sosyal medyadan bir takım sorular vardır.
Evet, dinlediklerini belirtiyorlar. Benim şöyle bir şey aklıma geldi. Yani bu kaynaştırma durumu olursa bulaş riski artıyor. Okullar açıldığı zaman eskisi gibi de açılmayacak. Mesela bir önceki programımızda bir pediatrist konuktu ve kendisi de bu kılavuzları yazan pediatristlerden biriydi. Şunu dedi, artık çocuklar sırt sırta yemek yiyecek dedi. Sırt sırta yemek yemek, birbirinden uzak durmak. Biz şey diyoruz, hani sosyalleşecek çocuklar, sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak ama bu okulun yeni okul durumu acaba sosyal algılarında bir sorun yaratır mı veya yaratmaması için ne yapılması lazım?
Yani tabii ki bu virüsle ilgili alınacak önlemlerde ben önümüzdeki birkaç haftayı, hatta hani açık kalabilirse tabii umudumuz bu, gözlemliyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bahsettiğimiz gibi bir davranış şekilleri sergilendiğinde ciddi anlamda, bakın yani bu 1,5 senede ne gözlemlediniz dediğimde obsesyon ve hezeyan ve asosyallik ön plandaydı. Şimdi asosyalliği özellikle çok başta vurgulamadım. Çünkü zaten hepimiz bir tür izole olduğumuz için hani bu davranışın, bunun boyutunun ne düzeyde davranışa yansıyacağını gözlemlemedik. Ancak bir dışarıya çıktığında veya sosyal mesafenin korunarak dışarıda sosyalleşme imkanları gelmeye başladığında bu çocukların ötekinden uzak durduğu, gözlemlediği, hani o grubun içerisine dahil olmak yerine kenarda kalmak istediği, yeniden ailesinin yakınında kalıp uzaklaşmak istemediği gibi. Gerçekten merhaba nasılsın benim adım işte Ceyda diye hani tanışma becerilerinin zayıfladığı ya da ortadan kalktığı durumlar gözlemledim. Şimdi sırt sırta olan kısımda aynı izolasyon gibi. Eğer geçici bir dönem boşarsa, bu benim alanım değil çünkü, maalesef bu yaşanacak. Bu gibi durumda ama gerçekten yaratıcılık çok işe yarıyor. Yani bunu bir oyuna çevirmek mümkün. Mesela böyle bir aktivite bir zaman yapmıştık. Hadi sırt sırta hani yemek yiyorlar. Sonra atıyorum bu sırt sırtanın da iletişimde bir yöntem olabileceğini, hatta iletişimi nasıl etkileyebileceğini göstermek için işte bir çocuğun eline mesela işte kare, üçgen, daire diye bir şekil veriyorsunuz. Ötekine bunu tarif etmesini istiyorsunuz. Öteki bunu çizmeye çalışıyor ama tabii herkes kendi kafasına göre tarif ediyor. Çocuğun çizdiği dinozor gibi bir şey çıkıyor. Sonra birbirlerinin resimlerine bakıyorlar. Aynı zamanda bu şunu göstermek için, yani aslında yüz yüze iletişimin, birbirlerini görerek iletişim kurmanın ne kadar faydalı olduğunu da anlatmak için bu olumsuz dönemi eğitimsel başka bir formata dönüştürerek kullanmak da mümkün olabilir. O yüzden de bayağı yaratıcı teknikler gerekecek. Çünkü çocuklar gittiğinde oyun oynamadan veya işte ne bileyim birbirlerinin yüzünü doğru düzgün görmeden, ki maske olacak zaten zorunlu, nasıl bir etkisi olacağını ben de sizlerle birlikte göreceğim. Ama demin dediğim gibi sırt sırta olduğu bir durumda da hani bir aktivitede, sınıf rehberlik aktivitesinde bunu bir yüz yüze iletişim önemini anlatmak için kullanılacak bir araca dönüştürmek de mümkün. Bugünler geçici. Ben öyle tanımlanması gerektiğini düşünüyorum çocuklara. Her zorluk geçer. Geçerken nasıl geçirdiğimiz ve ayakta kaldığımız duygusu önemlidir. Umut duygusunun verilmesi önemli. Bitecek yani. Her zorluk biter. Başka bir zorluk gelene kadar hani biz şu anda bunun içerisinde buna uygun hareket ederek bu zorluğun içinden geçeceğiz. Çocuklar metaforlardan çok hoşlanırlar. Ergenler de yani bir hani nasıl bir yola geldin, tünel gibi bir şeye girdin, eğilirsin, geri gerekirse sürünürsün ama yürümeye devam edersin. Sonunda ışık vardır. O ışığın olduğundan bahsediyor olmak ve geçene kadar da bir takım hoşumuza gitmese de kurallara uyuyor olmamızın oradan geçişimizi kolaylaştırdığını tembihliyor olmak, umudu veriyor olmak önemli.
Çok önemli, evet. Yani farklı uygulamaları göreceğiz, ne verdiğini, olayların nasıl geliştiğini. Çünkü öğleyin kantinde yemek yemek konusunda işte geçen haftaki konuğumuz Sayın Çok Uğraş önerisini dillendirdi Ayşegül, işte sırt sırta yemek yemek. Bazı okullar ben hiç kantine indirmeyeceğim, sınıfta yiyecekler çocuklar diyor. İşte bazıları iki kişi yesin, sonra diğer iki kişi yesin. Yani işin eskiden bildiğimiz o aralarda, teneffüslerde ya da kantindeki o sosyalleşme olmayacak eskisi gibi. Süreler oldukça kısıtlanacak ve yaşayıp göreceğiz herhalde. Ama bu dediğim gibi sizin de katılıyorsunuz sanıyorum. Sadece Türkiye'nin değil, başka ülkelerde de deneyip, görüp, yaşayıp öğreneceğimiz bir süreç olacak. Ayşegül, var mı son bir sorun?
Sorularım bitti artık. Bence 6 Eylül'den sonra bir ay sonra filan Ceyda Hanım'la tekrar bir program yapabiliriz. Yani neler olacak? Aslında biraz işi herhalde yaşayarak öğrenecek herkes. Ondan dolayı aklımıza gelmeyen, şu anda hiç konuşmadığımız şeyleri konuşacağımızı düşünüyorum birkaç aya kadar.
Çok katılıyorum Ayşegül. Yani ben özellikle Türk Tabipler Birliği'nin 13 Ağustos 2021'de yayınlanan raporunda bu okullarla ilgili orada bir cümle vardı. Okullar amaçsız, fakatsız açılmalı ve açık tutulmalı. Önlemler alınmalı, standartizasyon sağlanmalı. Yoksa okullar bulaşın çok fazla olduğu yerler değil. Okulları kapayarak siz ne salgını önleyebiliyorsunuz, ne salgının önüne geçebiliyorsunuz. Bunu gördük işte, bir buçuk senedir hiçbir şey değişmediğini görüyoruz. Aşılama önemli, bunun vurgulanması ve eğitimle hem ebeveynlerin hem çocukların hem eğiticilerin daha standart, daha doğru bilgilerle, daha bilimsel bilgilerle donanmaları gerekli diye düşünüyorum. Peki çok çok teşekkürler efendim katıldığınız için. Buyurun son bir şey söyleyebiliriz.
Son evet ben özellikle şunu söylemek isterim. Okullar açıldıktan sonra illaki hani nasıl aslında COVID'in farklı farklı hani insanlarda bulaştığını görüyoruz. Vaka çıkabilir.
Kesinlikle.
Bunun paniğe dönüştürülmemesi çok önemli. Yani bizi burada şu anda etkileyen sosyal medyanın kullanımıyla bunlar paniğe dönüştürülürse bir karalamaya veya bir nasıl yöneteceğimizden çıkıp bir panikle birlikte iyice krize götürüldüğünde gene bedelini çocuklar ve gençler ödeyecektir. O yüzden olmamasını beklemiyoruz. Mümkün olduğu kadar olmaması hedef zaten okullarda bu bulaşın. Mümkün olduğu kadar az olması, hemen hemen hiç olması tabii ki temennimiz. Ama olursa da nasıl yönetip aynı şekilde devam edeceğiz kısmını panik yapmadan hep birlikte düşünüp buluyor olacağız diye düşünüyorum.
Çok, çok teşekkür önemli ederim. Söylediğiniz yani birkaç olgu çıkacaktır. Bunu abartaraktan genelleme yapıp gördünüz mü ne büyük bir rezalet, nasıl büyük bir hata yapıldı okullar açılarak dememek lazım. Buna şimdiden hazır olmalı. Aslında yıllar önce her ikiniz de hatırlarsınız herhalde bir Milli Eğitim Bakanı'nın şu okullar olmasa milli eğitimi ne kadar iyi idare ederdim dediği cümle var. Ben de aklıma şu sosyal medya olmasa bu pandeminin üstesinden daha kolay gelirdik gibi geliyor. Ben de böyle bir genelleme yapıyorum. Çok gerçekçi değil ama. Peki tekrar tekrar teşekkürler bize vakit ayırdığınız
için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim.
Konuşmak sağ olun. Veda ederken yine bir Mikis Theodorakis bestesiyle baş başa bırakalım dinleyicileri. Maria Dimitriadi seslendirecek. Totreno Fevgistis Octo. Efendim iyi hafta sonları, sağlıklı günler, iyi eğitim yılı, bütün çocuklara başarılar, sağlıklı günler ve sevgili Ceyda Yılmaz Çetin'e tekrar tekrar teşekkürler.
Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bay bay.
Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.